Hayatın Sesleri. Başladı programımız. Başkent'e hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ali Serin ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi sizler de bizlerle birlikte olun. Katılın programımıza 15.55'e dek. Bunun için telefon numaralarımızı hemen hatırlatayım. 090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizleri bulmanız, bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra haftanın son günündeki birlikteliğimizin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında işte ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Gece açar akşam sefaları, ölüme benzer güne vedaları, deli dolu bir macera, bir şölen, bir dün, kadere kısmet, ışığa uçar bütün pervaneler, ateşe giderken ne şahaneler, dönerek acıyla aşkla şu alemi, yana yana raks eder divaneler. Bütün pervaneler ateşe giderken ne şahaneler, dönerek acıyla aşkla şu alemi, yana yana raks eder divaneler.
Lezzet Hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, lezzet hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Yine merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün dondurulmuş gıdalardan söz edeceğiz. Aslında en sağlıklı biçimde korundukları için en iyi seçim diyebiliriz. Ancak bilinçli kullanım çok önemli tabii ki. Biz son zamanlarda daha fazla kendimiz dondurmaya başladık ama şöyle bir tarihçesine bir bakalım isterseniz, neler söyleyeceksiniz?
Aslında hani bu da bir lezzet hikayesi, çünkü farklı lezzetler farklı bir şekilde yapılıyor, tekniği farklı. Biz gıdaları normalde donduruyor olmamızın sebebi, öncesinden başlayalım. Biz ilk başta tuz kullanmışız. Ne yapıyoruz tuz kullanırken? Yediğimiz gıdaların içerisindeki suyu tuzla mümkün olduğunca uçurmaya çalışıyoruz ya da onu tuzlu hale getirip bakterilerin ürememesini sağlıyoruz.
Evet.
Ya da haşlayarak, ateşi bulduktan sonra haşlayarak içindeki bakterileri gene öldürüyoruz. Öldürdükten sonra kapatıyoruz ağzını, hava almadan gene bakterilerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Bunu da konserve ediyoruz. Yani buna benzer, aslında hali hazırda ta geçmiş çağlardan bugüne bir ürünü saklayabilmek için çeşitli metotlar aramışız. Ya da kurutuyoruz. Hep annelerimizin yaptığı, işte sonbaharda asıp da o biber kuruları, patlıcan kuruları.
Onun lezzeti de bambaşka. Yani evet, dondurulmuş farklı bir
farklı
lezzet.
Farklı lezzet. Bu da bir farklı bir lezzet. Ama evet, hikaye anlamında yaptığımız, orada da ne yapıyoruz? İçerisindeki suyun tamamını buharlaştırıyoruz. Böylelikle mikroorganizmanın gelişebileceği su kalmıyor. Öyle olmadığı, su kalmadığı için de artık mikroorganizma orada faaliyet göstermiyor. Peki dondurulmuş gıdada ne yapıyoruz? Dondurulmuş gıdada da gene mikroorganizmanın çalışamayacağı sıcaklık olan eksi 40 dereceye getiriyoruz. Bir anda eksi 40 dereceye ve hızlı bir şekilde bunu yaptığımızda
Şok.
Aynen, evet. Şoklama yapıyoruz. İç sıcaklığını, yani tam merkezde eksi 18'de, yani dondurucu hiçbir organizmanın yaşayamayacağı sıcaklıkta saklıyoruz. Aslında bu sıcaklıklar aynı zamanda ilerleyen zaman, yani daha da eksi 40'lara gittikçe, bizim tohumları sakladığımız, yani hiçbir özelliği bozulmadan saklayabilme şansımızın olduğu şekle geliyor onlar.
Evet, peki şimdi... Geçtiğimiz mevsim itibariyle pek çok şeyi aldık, işte dondurduk, dolaplarımıza attık. Belki biz alır almaz dondurduk onu. Alındığı gün mü dondurulmalı diye sormaya getireceğim, ama biz belki aldığımız gün dondurduk ama o bizim aldığımız gün onun ilk günü değil tabii ki.
Evet, şimdi onu da şöyle söyleyeyim. Hangi ürün olursa olsun, örneğin fasulye, örneğin bezelye, hasat edildikten sonra, hasat edilip de bizim marketten ya da pazardan alıncaya kadarki gün arasında minimum 3 ile 5 gün arasında. Çünkü hasat edildi sabah, o kamyonlara yüklendi, kamyonlardan şehirlere geldi, şehirde hale girdi, halden ertesi sabah çıktı, çıktıktan sonra pazara geldi ya da markete girdi ve aldık. Aldığımız günde işimiz vardı, cumartesi günü ya da cumartesi günü, cuma aldık örneğin, cumartesi günü işimiz var, pazara bıraktık, pazar gün boş günümüzde yaptık. Yani 5-6 gün, bazı zamanlarda bazı gıdalar için neredeyse 7 gün sonra tüketiyoruz.
Evet, çok uzun bir süre.
Çok uzun bir süre. Hem evde tüketmek adına, hem de şoklamak, yani kışa saklamak için kullandığımızda bile 5-6 gün boyunca besin değerini kaybediyor. Bu besin değerini kaybetmesinin yanında orada işte yaprağa giriyor, çürük olanı oluyor gibi birçok risk de var.
Evet.
Beklettiğimiz için çürüyor orada belki. Ama dondurulmuş gıdada öyle değil. Dondurulmuş gıdanın prosesinde proses, yani aşamalar, ilk başlangıç aşaması üreticinin, hangi üreticinin, hatta hangi tarlada hangi tohumu yetiştireceğine başlayarak başlıyor. Yani siz Mart ayında, şöyle diyelim, sizin 1 Mart'ta yiyeceğiniz gıdanın planlaması o Mart ayında başlıyor zaten. Tohum tarlaya düştüğü anda. O aşamadan sonra size aynı lezzeti ve dondurma işleminde standardı yakalayabilmek için ziraat mühendisleri o çiftçiyle irtibat halindeler. Ne kadar gübre kullanması gerektiği, ne kadar ilaç atması gerektiği, kontrol etmesi gereken yaprak değerleri, uzunluğu, tane büyüklüğü, bunların her birine bakılıyor. Hasat zamanı geldiğinde kimyasal kalıntı var mı? Azot miktarı nedir? İnsan sağlığı açısından risk oluşturuyor mu diye. Çünkü bu ürünler özellikle Avrupa'da çok fazla tüketiliyor. Avrupa'ya ihracata gitmesi sebebiyle her aşaması bağımsız denetçiler tarafından, hem Tarım Bakanlığı hem de bağımsız Avrupa'dan gelen denetçiler tarafından her aşamasında denetim yapılıyor.
Yani dolayısıyla hiçbir riski yok.
Riski
tamamen
yok.
Risksiz biz alıyoruz, evet. Dondurucudan kendi dondurucumuza
getiriyoruz. Aynen öyle.
Peki o bekleme süresi ne kadar?
Onu hemen anlatacağım. Şu aşamayı şöyle çok hızlı da anlatmak istiyorum. O ürün önemli olan yerlerden bir tanesi de bu. Ürün hasat edildikten sonra dondurma işleminin gerçekleştirileceği an maksimum 2 saat. Öyle planlıyorlar üretim aşamasında. Neden? Minimumda hiç besin kaybı olmaması derdimiz. Bununla ilgili TÜBİTAK'ta yapılmış araştırma var. Şirketler tarafından ve bağımsız kuruluşlar tarafından TÜBİTAK'ta proje yapılmış. Yani siz 7 gün sonra yediğiniz üründeki besin değeriyle şoklanmış bir üründeki besin değeri arasında %25 fark var. Yani siz 4'te birini ister istemez hava koşullarından, işte buna çünkü işçiliğinden diyelim,
evet,
içerisindeki atık maddelerden, besin değeri anlamında kaybettiği uçan maddelerden kaynaklı bir kayıp söz konusu. Ama dondurulmuş gıdada bu süre 2 saat içerisinde hemen anında şoklamaya girip, yani 2 saat önce tarlada olan ürün aşağı yukarı 2,5 saat sonra da paketlenmiş olarak hazır vaziyette. Hı hı. Yani rafa geliyor, rafa gelecek konumda kalıyor. Onun için dünyada şu anda en ileri teknoloji -40 derecede bir de bezelye taneleri ya da o ürünler, fasulyeler ya da bir bamya, her biri tek tek donduruluyor. Böyle hava kanalları var. Evet, evet. Hmm. Yani şöyle bir şey değil. Biz mesela hemen böyle haşlatıp, evet, ya da direkt difrize atıyoruz. O sırada mesela dışı 40 derece oluyor, içi 18 derece kalıyor ya. Evet. Bu öyle bir şey değil. Bu böyle bantlarda giderken her birini tek tek -40 derece uygulayarak -18'e getiriyor. Hmm. Böyle olduğu için de besin, yani kendini paketi dondurmuyor. Tek bir ürünü dondurduğu, evet, için de, evet, hem lezzeti
hepsi aynı, evet, ölçüde aynı, evet.
Hem lezzeti içinde kalıyor, hem besin değeri hiç kaybolmadan direkt raflara geliyor.
Evet, ve sonra derin dondurucudaki ömrü ne kadar? Örneğin biz alıyoruz, kendi derin dondurucumuza getiriyoruz. Hı hı. Orada aylarca saklayabiliyoruz.
14 ay civarındadır normalde birçok ürün için konuştuğumuzda, ama mutlaka etiketlerine baksınlar. Önemli olan bu. Mümkün olduğunca dondurulmuş gıda alışverişimizi alışverişin en sonrasına bırakıyor olmak, evet, gerekiyor. Çünkü oradan aldıktan sonra çözünme olmadan, yani evet biraz gevşeyebilir çünkü eve, hı-hı, götürünceye kadar biraz gevşecektir ama yumuşamayacak. Hani oda, evet, sıcaklığına düşmeyecek, evet, şekilde ellediğinizde hani o soğukluğu, hı-hı, hissediyorsanız o şekilde tekrar dondurabilirsiniz. Ama eğer gerçekten başında almışsınızdır, yolda arkadaşınızı görmüşsünüzdür, artık yumuşamıştır, onu tekrar dondurmayalım. Hı-hı. O zaman besin değeriyle ilgili hem besin değerini kaybediyor hem de sağlık açısından risk oluşturabilir.
Evet, zehirlenmelere yol açabilir.
Evet.
Peki çözdürmek için en uygun yöntem hangisidir?
Şimdi bunda iki tane şey söylüyorlar. Özellikle bir de çeşitlilik çok fazla arttı. Ondan da bahsedelim. Evet. Yani bundan önce sadece işte hep bezelye aklımıza geliyor. Evet. En çok o olduğu için bezelye, yani sebzelerde ağırlıklıyken.
Meyve artık, hatta tabii, evet, etler.
Etler, meyveler, balıklar, hatta hamur işleri, hı-hı, pizzalar, börekler, çörekler hepsi artık giriyor. Bu sebeple mesela böreklerde ya da pizzalarda mümkün olduğunca oda sıcaklığı da değil, dolaba koyup hani bir saat bekledikten sonra fırına verin gibi akademisyenlerin söylemi var. Hı hı. Ama genelde dondurulmuş gıda şirketleri hiç bekletmeden, çünkü
direkt,
biz onu şokladık. Hı hı. O şoku hiç üstünden atmadan direkt fırına verip direkt üstündeki yazan, çünkü bazısı 5 ile 7 dakika oluyor, hı hı, ürüne göre bazısı 15-25 dakika oluyor. O onların uygun gördükleri sıcaklığa hiç havayla temas etmeden, mikrobiyal gelişme olmadan direkt konulmasından yanalar. Zaten özellikle sebzelerde bunu daha çok dikkat ediyorlar. Hani bezelye ya da fasulye ya da bamya kullanacaksa direkt haşlanmış yemeği nasıl yapıyorsanız onu taze ürünmüş gibi algılayın.
Evet.
Çünkü besin değeri de içinde kalsın. Hani öyle gevşetip de indirmeyin. Direkt o şoklu vaziyette kullanabilirsiniz diyorlar. Etlerde mümkün olduğunca gene o dolaba koyuyor olmak, balıklarda dolaba koyuyor olmak pişme anlamında daha iyi olabilir. Ama firmaların genel yaklaşımı üzerinde zaten tarifleri yer alır. O tarife göre yapıyor olmak çok daha doğrudur diye düşünüyorum.
Evet. Peki çözdürdükten sonra hani biz bazen o gün için işimiz olur kullanamayabiliriz. Onu tekrar derin dondurucuya atabiliyoruz.
Hayır, kesinlikle atmamak gerekiyor. Çünkü o çözündükten sonraki artık yani içinde demin dedik ya suyunu biz kristalize etmiştik onu.
Evet.
O kristalize ettiğimiz suyu gevşettiğimizde artık hücreye tekrar çekiliyor bu sular. O çekilen hücreden sular tekrar dışarı verilip ya da hücrenin içerisinde dondurulduğunda bu sefer besin değerleri parçalanıyor. Hı-hı. Hatta eğer herhangi bir mikrobiyal gelişme orada olduysa ne kadar siz dondurmaya başlarsanız başlayın bir miktar o donma sıcaklığına gelinceye kadar orada çalışma yapacaktır ve yediğimizde zehirlenmelere sebep olabilir. Hmm. Onun için kesinlikle çözülmüş bir gıdayı tekrar dondurucuya atmayı yapmasınlar.
Evet,
yapmayalım zaten.
Onu mutlaka o gün yaptığımız yapmadık
evet, kullanmayacağız.
Evet,
artık.
Evet ya da tüketeceğiz.
Yaygınlık anlamında bakıldığında Avrupa'daki dinleyicilerimiz daha çok görecektir. Bizde böyle çok küçük dolaplarda dondurucular. Hı-hı. Avrupa'da çok yaygındır. Amerika'da çok yaygındır. Bizde kişi başı dondurulmuş ürün tüketimi 1 kilogram. Hı-hı. Sadece 1 kilogram. Ama örneğin Amerika'da 50 kilogram dondurulmuş gıda ile ilgili olan tüketim. Almanya'da 30-35 kilogramlarda, İngiltere'de 40-45 kilogramlarda. Bu bir de pratiklik de sağlıyor bize.
Evet.
Çünkü hayatı kolaylaştıran
bir şey. Özellikle çalışan insanlar için değil mi?
Çok çok önemli. Hı-hı. Çünkü yorgun argın gelip de hani yemek yapıyor olmak, yeni tazesini yapıyor olmaktansa hemen çıkartıp 15 dakika içerisinde mükellef bir sofra kuruyor olmak çok mümkün. Yani benim mesela birkaç tane öyle tarifim vardır. O hazır garnitürü hemen sıcak sudan geçirip içine biraz turşu doğrayıp mayonez eklediğinizde alın size Rus salatası yani.
Evet.
Çok hızlı bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Onun dışındaki yani bir sebze yemeğini hemen 15 dakika içerisinde çok rahat pişirip
yanında bir makarnayla ya da pilavla sunabiliyorsunuz tabii.
Hele biz hani alışkanlıktır bizde zaten. Konservelerimiz de hazırdır, domatesimiz de zaten pişmiş,
evet.
Yarı pişmiş hatta bekler vaziyette. Yarı pişmiş domates, soğan, bir de bamyayı ya da fasulyeyi içine koyduk mu alın size 15 dakikada güzel bir hem sağlıklı yemekler. Bu anlamda toplum sağlığı açısından ve toplum tüketimi açısından da gerçekten önemli gıda, yani önemli pratik gıdalardan birisi dondurmuş
gıdalar. Ama biz bu işi birazcık fazla abarttık. Ya da açtık diyebiliriz. Örneğin pastamız kalıyor, böreğimiz kalıyor. O gün için çok yapmış oluyoruz ya da yaptığımız birkaç parça bir şey. Hemen onları dipfrize atıyoruz bir sonraki sefere kullanmak üzere.
Pişmiş ürünleri atabiliriz yani. Hani hali hazırda dışarıdan aldıklarımızı çözdürüp de tekrar dondurmak mümkün değil. Ama piştik kaldı o. O kalanı gene şeye dikkat etmek kaydıyla ama hani hijyen koşullarına dikkat etmek kaydıyla kesinlikle dolaba atabiliriz. Ama onu da işte tek seferde çıkardığımızda bir seferde tüketmek kaydıyla.
Onu işte kalanını tekrar
atmamak
şartıyla.
Kesinlikle.
Evet. Girerken de söyledik ya en iyi seçim aslında sağlıklı şekilde korunduğunda, saklandığında dedik. Onlara çok dikkat ettiğimiz takdirde hiçbir sıkıntı
hiçbir
yok.
Hiçbir sıkıntı yok. Bir de katkı maddesiyle ilgili insanların aklında soru. Yani bu kadar zaman nasıl dayanabiliyor diye. Bu işte şoklama dediğimiz şey bunun için geçerli. Uzun süre donduruyor olsak böyle bu toplam o 40 dereceden yani o oda sıcaklığından diyelim geldiğinde dondurma işlemi geçinceye kadar yani artı 5'den eksi 5'e geçmesi 1 dakika. Eksi 40'a geçmesi de 5 ile 8 dakika arasında. Bu kadar kısa sürede bu iş yapıldığı için herhangi bir riski yok. Herhangi bir katkı maddesi koymaya da gerek yok. Zaten katkı maddesi olsa çözdürdüğünüzde bozulmuyor olması gerekir. Bu ürünleri çözdürdüğünüzde mutlaka bozulduğunu göreceksiniz. Evet. Bozulurlar çünkü. Onun için hani katkı maddesiyle ilgili aklında şüphe duyanlar da katkı maddesi olmadığını bilsinler. Özellikle mesela balıklarda, başka ülkelerin balıklarını tüketmek istediğimizde Avrupa mesela bizim balıklarımızı hep şoklanmış şekilde yiyor. Yani bir levreğimizi, bir çipromuzu, bir palamutumuzu, lüferimizi buradan şoklayıp biz Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz.
Evet.
Onlar da somonlarını buraya ihracatla getiriyor ve dondurmuş gıdaları hayatımıza sokuyor olmakta herhangi bir risk yok. Bizi hem pratik hem lezzetli yemekler sunmamıza hem de yememize yardımcı olan gıdaların başında geliyor.
Evet, siz de bu konuda bizi bilgilendirdiğiniz için, hatırlatmalarda bulunduğunuz için biz de size teşekkür ediyoruz.
Ben de size çok teşekkür ediyorum.
Yine haftaya birlikteyiz sevgili Mehmet Efe. İnşallah. Lezzet hikayelerinde.
Bugün içimde bir hüzün var. Sana inanmasam olmaz, inansam bir türlü. Göze alamadığımız bazı durumlar olabilir ancak çözümü bin türlü. Bugün içimde bir hüzün var. Sana inanmasam olmaz, inansam bir türlü. Göze alamadığımız bazı durumlar olabilir ancak çözümü bin türlü. Git, gitmek istersen, bir gün pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık. Üzgünüm aşkım, git. Gitmek istersen, bir gün pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık. Üzgünüm aşkım. Etmesem bir türlü. Çok üzüldüm bu hikaye. Bitti şu an, kapandı, kapandı ilk perde. Bitti demekle, söz vermekle. Sana veda etsem olmaz, etmesem bir türlü. Çok üzüldüm bu hikaye. Bitti şu an, kapandı, kapandı ilk perde. Git, gitmek istersen, bir gün pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık. Üzgünüm aşkım, git. Gitmek istersen, bir gün pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık. Üzgünüm aşkım, git. İstersen bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık. Üzgünüm aşkım.
Türkiye'de saatlerimiz 15.27'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor başkentten. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen dünyanın en büyük kek ve pastacılık fuarlarından Cake International'daki yarışmada özel bir tasarım pastası birinci oldu. Tabii ki bu birincilik ülkemize geldi, Türkiye'ye geldi. Pasta şefi Sayın Metin Taşçı kazandı bu ödülü. Şimdi kendisi telefon attığımızda. Efendim, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar.
Merhabalar Feraye Hanım. Teşekkürler. Öncelikle bana da yer verdiğiniz için size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum.
Biz
çok
de size teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Öncelikle kutluyoruz sizi.
Çok teşekkürler, çok sağ olun.
Şimdi uluslararası bir yarışma dedik ama siz iki ayrı yarışmaya katıldınız ve ayrı ayrı birincilik ve ikincilik ödülleri aldınız. Birazcık farklı. Bize bundan söz eder misiniz lütfen? Nasıl
tabii,
bir süreçti?
Yani bu her yıl düzenlenen, İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenleniyor. Ve dünyanın en çok katılımı olan bir yarışması. Uluslararası düzeyde yaklaşık 20-25 ülkenin katıldığı bir yarışma. Ya buraya daha önceleri ben ziyaretçi olarak gidiyordum. Hiç aklımın ucundan geçmez bir yarışmacı olarak gitmem. Ama son zamanlarda biraz kendimi geliştirdim. Sürekli yenilikleri falan takip ediyorum mesleğimle ilgili. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yarışmaya katılmaya karar verdim. İki farklı kategoride katıldım ben yarışmaya. İki ayrı pastayla.
Neydi kategoriler?
Kategori şöyle, bir tanesi katıldığın ülkenle içerikli olması gerekiyor. Yani kendi ülkenden herhangi bir şeyi yansıtabiliyorsun. Bu size kalmış.
Siz neyi yansıttınız?
Ben döner kebap pide salonu yaptım. Yani Avrupa'da ve dışarıda daha çok bilinen bir yönümüzdü. Çünkü Avrupa ülkelerinde ve dışarıda gittiğimizde hemen hemen her şeyde, caddede bir Türk dönercisi, kebapçısı denk geliyordu. Ve bu yönümüzü de çok iyi bildikleri için ben bunu işlemek istedim. Tabii zor bir kategoriydi çünkü herkes kendi ülkesinin bir şeylerini yansıtıyorlar. Yani profesyonel kişiler katılıyor. Yani bu kategoriden çok altın beklemiyordum ama bu kategoride altın madalya aldım.
Ne güzel.
Diğer bir kategori vardı. Orada da çok bağımsız çalışabiliyordum. Ben gittiğimiz etkinlik alanını yaptım. Aslında ondan ben daha çok altın bekliyordum.
Ne ama yapmıştınız orada?
Gittiğimiz fuar alanını yaptım.
Evet.
Katıldığımız yarışma alanı ve fuar alanı. Yani çok detaylı bir çalışmaydı. Giderken tabii biraz deformasyonlar yaşadım. Tabii uçakta götürüyorsunuz. Yapıp hazır halde götürdüğümüz için pastalarımızı. Bir takım sıkıntılar oldu. Onun işte toparlaman falan çok vaktimde olmadı. Ama yine onunla da gümüş madalya aldım. Gayet benim için de uluslararası ilk yarışmamdı. Benim için deneyim oldu, tecrübe oldu. Ama gayet iyi bir sonuçla döndüm. Bunu buradan tüm ülkemize, işte şehrimize armağan ediyorum.
Ne güzel, tekrar kutluyoruz biz de.
Çok
döndüm derken Bursa'ya döndünüz. Bursa'da yaşıyorsunuz galiba.
Ben Bursa'da yaşıyorum. Burada çalışıyorum.
Orada bir pastaneniz var.
Evet, bir pastanede çalışıyorum ben. 22 yıl oldu yaklaşık.
Evet.
Mesleğe yine aynı firmada başladım. Hala aynı firmada devam ediyorum. Yani.
Devam ediyorsunuz. Peki Bursa'ya evet. Döndükten sonraki tepkileri de alalım lütfen.
Gayet iyi tepkiler oldu. Tabii şöyle, dönüşte hastalarım şey oldu, kırıldı uçakta gerçi. Ziyaretçiler falan görmeye geliyor falan. Ama bir tanesini toparladım. Daha yeni işte müşterilere sunmaya başladım. Merak edip geliyorlar bakmak için. İşte gayet iyi tepkiler aldım. Yani çok memnunum.
Ne güzel. Peki efendim, tabii bunun arkası gelecek. Sonrasında olimpiyatlar var galiba, değil mi? Ona da katılacak
evet,
mısınız?
Evet, Almanya'da işte 4 yılda bir düzenlenen bir olimpiyatlar var. Benim asıl hedefim orası şu an, çünkü en üst nokta orası. Orada iyi bir derece yakalarsam benim için çok iyi olacak. Hem kendi adıma hem ülkemizin adına. Çalışacağım. Yani kendimi bu konuda biraz daha ilerleteceğim. İnşallah iyi sonuçlarla döneriz diye düşünüyorum yani.
Umarız gönlünüzce olsun her şey. Biz de yine programımızda İnşallah. Duyurmaya devam edelim.
İnşallah.
Şimdi yarışmaya
İnşallah.
Dönersek kaç yarışmacı vardı?
Ya toplamda 1200 yarışmacı vardı ama şimdi bu yaklaşık 10 kategori var. Her kategoriye 120-120 arası yarışmacı düşüyor. Tabii bu şöyle, alt seviyelerden başlıyor. Yaş sınırı da var. İşte gençler var. Biraz daha orta seviyeler var. Üst seviyeler var. Var ve profesyoneller var. Yani benim katıldığım profesyonel, yani en üst düzey kategori.
Evet.
orada yarıştım. Benim yarıştığım kategoride de 120 kişi falan vardı.
Evet.
Mesela her kategoride.
İlk kez böyle bir uluslararası yarışmaya katıldınız, evet, değil mi efendim?
Evet, ilk kez katıldım. Geç işte bu yılın başında da yarışmaya katılmıştım.
Alo.
Alo.
Ha, buyurun efendim, dinliyoruz.
Ya ilk kez uluslararası. Bundan önce de daha önce bir yarışmaya daha katılmıştım İstanbul'da. O da uluslararasıydı ama yani Türkiye'den daha çok katılım vardı. Orada da salı pazarı temalı bir pasta yaptım. Yani pazar yerini aktarmıştım. Orada hem birinci oldum hem salon birincisi oldum orada. Ve Türk milli takımına seçildim oradan da. O da benim için bir adım oldu yani.
Evet. Peki milli takım olarak mı gitmiştiniz yarışmaya da?
Şöyle, takım olarak yarışılmıyordu ama milli takım olarak 13 kişi biz farklı kategorilerde, her birimiz farklı kategorilerde katıldık bireysel olarak.
Yani ve ödülle takım döndünüz. Ne güzel. Tabii, tabii. Sizi tekrar tekrar kutluyoruz efendim. Peki radyoları başında bizi dinleyen kadınlarımıza pasta için bir püf noktası söyler misiniz lütfen? Olmazsa olmazı, yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir diye.
Valla püf noktası şöyle söyleyeyim. Eğer gerçekten severek yapıyorlarsa bu işi, gerçekten içtenlikle, mutlaka iyi şeyler çıkacağına inanıyorum. Çünkü sevginizi katmanız gerekiyor. Bu meslek öyle bir şey. Ev kadınları biraz şöyle tavsiyede bulunacağım. Mesela genelde göz kararı yaparlar.
Evet.
Bütün ürünlerini, işte bardak, kaşık, ölçek kullanırlar. Ben biraz daha gramajla çalışırlarsa daha iyi olacağına inanıyorum. Bütün ürünleri tartarak koyarlarsa daha standart ürünler yakalayacaklarına inanıyorum.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Çok
sizi tekrar tekrar kutluyoruz. Pastacılık olimpiyatlarında da şimdiden başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah. Ben buradan ufak bir şey söyleyebilir miyim?
Buyurun efendim.
Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Çünkü hayatımızın her anında onların imzası olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun.
Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Tekrar başarılar diliyoruz. Pasta şefi Sayın Metin Taşçı bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz biz de Hayatın Sesleri ekibi olarak. Evet, Metin Taşçı hatırlattı. Biz bugün pek çok kez kutladık belki öğretmenlerimizin gününü ama Hayatın Sesleri olarak kutlamayı atladık belki. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenimiz olmak üzere baş öğretmenimizin yetiştirdiği öğretmenlerin yetiştirdiği öğretmenlerimizin de bu güzel gününü kutluyoruz. Hepsini saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz.
Sana değer de geçer, beni deler de geçer, seyreder güler de geçer. Her gece daha yorgun, her sabah daha kırgın. Tam da bugün çok yalnız, hep aynı başlıyor, bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok, çok seviyor ve aynı bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok, çok seviyor ve unutulur da gider, acı içine döner, sonra bir gün geri döner. Yerini hatırlarsın, bizi artık yoksa da tam da da bugün işte o gündü. Hep aynı başlıyor, bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok, çok seviyor ve aynı başlıyor, bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok, çok seviyor be. Başlıyor, bitiyor be, iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok, çok seviyor be. Sana değer de geçer, beni deler de geçer, seyreden güler de geçer.
Türklerde spor kültürü. Köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nilgün Hanım.
Evet, Türklerde spor kültüründe bugün Türklerdeki okçuluğu konuşacağız ama biz önce sizin gününüzü kutlayarak başlayalım.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü en iyi dileklerimle kutluyorum.
Teşekkür ediyoruz biz de. Atatürk'ün yansıması olan tüm öğretmenlerimizin bu güzel gününü kutlayarak hemen başlayalım Türklerde okçuluk üzerine konuşmaya. Şimdi Türklerde okçuluk deyince neler söylemek istersiniz hocam? Çünkü çok çok uzun ve derin bir konu galiba, değil mi?
Aynen o şekilde Nilgün Hanım. Okçuluk Türk tarihinin Osmanlı öncesi dönemlerinde çok eski zamanlara kadar geri giden bir geleneğe sahiptir. Özellikle Orta Asya'dan Anadolu'ya geçiş süresince Kuzey Karadeniz yoluyla Güneydoğu Avrupa'ya, Hindistan'a, Mısır ve Orta Doğu'ya doğru yapılan hareketlerde okçuluk var olmuştur. Kaldı ki fetih için askeri güç, asker için at ve ok, yay zaten vazgeçilmez şeylerdir. Askeri eğitimin temel unsuru ve zamanın savaş stratejisinin gereği okçuluğun bir spor dalı olarak gelişmesini hazırlamış geleneklerdir. Türklerin göç ve yayılma döneminde atın binek, okun da silah olarak kullanılması belki de Türklerin ok atma ve imalatında en çok seçkinleştirdikleri bir alandır. Pek çok kaynakta Türklerin ok atmadaki ustalıkları ve ata egemenlikleri onların at üstünde dört yana ok atabildiklerini belirtmişlerdir. At üzerinde yapılan ok atışları kabağa ok atma, hedefe yani putaya ok atma, darp atma ve menzil atma olarak yapılmaktaydı.
Evet. Peki şimdi bazı atların ok sözüyle anlam kazanması, Dede Korkut'ta ok atışlarından bahsedilirdi hep. Birazcık da bunlardan söz edelim mi lütfen? Neler anlatmak istersiniz bunlarla ilgili?
Nilgün Hanım, Oğuz Han'ın ok ve yayı çok iyi kullandığını ve oğullarından ilk üçü olan Gün, Ay ve Yıldız'a bozok ve diğer üç oğlu gök, dağ ve denize üç ok gibi atlar verdiği bilinmektedir. Oğuz adının etimolojisinde nemeti ok artı z açıklaması ile ok sözünün boy anlamına geldiği ve z ekinin çoğul takısı olduğu sonucunu çıkarmıştır. Böylece Oğuzlar oklar demek olmaktadır. Orhun yazıtlarındaki Göktürk ABC'sindeki K harfi ok işaretiyle Y harfi yay işareti, R harfi de süngü işaretiyle gösterilmiştir. Dede Korkut kitabında Türkmen gençlerinin boş vakitlerini ok atışmakla geçirdikleri, kuvvetlilik iddiasındaki yiğitlerin ok yarıştırmak yolunu seçtikleri, evlenen bir yiğidin bir ok attığı, okun düştüğü yere gerdek çadırını kurduğu, düğün eğlentilerinden damat ile arkadaşlarının ok atıştıkları anlatılmaktadır. Bu adetlerin Osmanlıların ilk devirlerinde de devam etmekte olduğunu tahmin ediyoruz.
Peki şimdi ıslık çıkaran oklarla ok ve yayın kutsallığı da var tabii ki. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bunları da anlatır mısınız?
Nilgün Hanım, Göktürkler savaşlarda ıslık sesi çıkaran oklar atıyorlardı. Bu okların çıkardığı sesler düşman üzerinde ürkütücü bir etki yapar, onların şaşkınlıklarına neden oluyordu. Çavuş oku denilen ve ses çıkaran bu oklar çıkarılan sesin özelliğine göre haberleşme aracı olarak da kullanılırdı. Ok ve yayın bu savaş esnasında mesela diyelim ki şu tepeden komutan görüyor, şu tarafta bir geri dağılma var. Oradan öyle ok, 500 tane ok gidiyor aynı şekilde askerlerin üstünden. O ses geri çekil demek. Karşı taraf onu anlamıyor, geri çekiliyor. Yani böyle 7-8 tane harfi ve komutu şifrelenmiş bir şekilde o askerlerin anlayacağı şekilde tepeden, o zamanlar telsiz yok, telgraf yok, bir şey yok.
Evet.
Böyle yapıyorlar. Yani bu okların devamlı kafaların üzerinden okları göndererek ondan hemen onu duyduğu zaman sağa çekil, sonra çekil, geri çekil gibi anlıyorlar ve düşman anlayamıyor zaten.
Evet.
Onun gibi. İşte bundan sonra ok ve yay üzerine edilen yeminlerin kutsal ve özel bir anlam taşıdığını biliyoruz. Hatta Osmanlı soyundan olanların ölüm cezalarında yay kırışıyla boğulma, bu cezaya çaptırılan kişi için bir onurdu. Padişahların imzaları olan tuğralar incelendiğinde bu tuğraların ok ve yay temel alınarak oluşturulduğu görülecektir. Selçuklu hükümdarlarının yazdıkları namelerde kağıdın üst kısımlarında yay ve ok remizleriyle işaret koydukları da bilinmektedir.
Şimdi ok ve yay aynı zamanda Türk sultanlarının hakimiyet sembolleri arasında değil
evet,
mi hocam?
Evet. Okçuluk Türklerin milli kültüründe, dini inançlarında ve toplum hayatında önemli unsurlara sahiptir. Orhun anıtlarında on ok bodunu deyimi Oğuzların ok ile ilişkisinin en eski bir belgesidir. Türk sultanlarının hakimiyet sembolleri arasında yay ve ok da vardır. Ok, Hakan tarafından kendisine bağlı sultanlara, aşiret beylerine ve emirlere askeriyle katılması için çağrı aracı olarak gönderilmektedir. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey paralar üzerine yay resmi koydurmuştur. Padişahların imzaları olan tuğralar incelendiğinde ok ve yayın temel alınarak oluşturulanlarını da görülecektir. Türk hakanları Müslüman olduktan sonra komşu uluslara yazdıkları mektupların yukarısına yay ve ok resmi koymaktadırlar. Oğuz soyundan gelen sultanlar yay ve oku hükümdarlık sembolü olarak hiçbir zaman yanlarından ayırmazlardı. Ok ve yay üzerine edilen yeminler özel bir anlam taşımaktaydı. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in bastırdığı paralarda yer almasından, İstanbul'daki caminin mihrabına konmalarından dolayı ok ve yayın hakimiyet sembolü olduğu kabul ediliyor. Yay, oku attığı için üstünlüğü, hakimiyeti yani hakanlığı, ok da yay tarafından yönlendirildiğinden dolayı Hakan'a bağlı olmayı ifade ediyordu. Ok, Hakan tarafından kendisine bağlı sultanlara, aşiret beylerine ve emirlere askeriyle savaşa katılması için çağrı aracı olarak gönderilmekteydi. Şimdi bir de şöyle bir durum da var. Eskiden böyle düğünler için davetiye falan yoktu. Filanca köylerdeki haber nasıl gidecek? Atla gidiyor. Annesi diyor ki o köyde 4 kişiye haber ver oğlum diyor. O da okunu ucuna çentik atıyor. 1, 2, 3 öbür köye gidiyor. 4, 5, 6 geliyor. Kaç kişiye haber verdin oğlum diyor. Anne diyor 45 kişiye haber verdim. O okun üzerine attığı çentikleri tek tek annesine söylüyor. Okuntu buradan geliyor.
Evet. Peki şimdi Osmanlılar'da nasıl kurumsallaşmış okçuluk?
Tabii ki Osmanlı Devleti, daha önceki konuşmalarımızda da söylemiştik. Müzikte güçlü olduğu zaman müzikte de güçlü, sporda da güçlü, sanatta da güçlü. Dünyanın ilk okçuluk akademileri, ilk okçuluk kanunlarının yapıldığı bir devlet Osmanlı Devleti. Şu anda da okçuluk Türkiye'de çok popüler bir spor. Kültürler dünyanın neresinde olur ise olsunlar mevcudiyetlerini bünyesinde barındırdıkları kurumlar ve kurumlaşma süreçlerine borçludur. Kültürel kurumların arkasında önemli ölçüde geleneksel bir birikim, yasa, örf, maddi ve manevi dayanaklar vardır. Aile, devlet, eğitim, din, bilim, felsefe, sanat, ordu ve spor burada hemen akla gelen örneklerdir. Kurumsallaşma insani bir fenomenin toplumsal boyut kazanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve kurumsallaşma bir insan ömründen ve bu ömrün içereceği bireysel gayretlerden daha uzun ömürlü ve kalıcıdır. Kurumların zamanla toplumda önemini yitirmesi de söz konusu olduğu gibi bu sürede pek dar bir zaman kesitinde gerçekleşmemektedir. Burada üzerinde durulacak konu spor olgusunun bir alt dalı olan okçuluk sporunun Osmanlı Devleti döneminde kurumsallaşma olmasındaki temel unsurlarıdır. Okçuluk bugün federasyonu olan olimpik bir spor olarak var olmakla birlikte bu sporun Osmanlılardaki durumu oldukça dikkat çekici boyuttadır. Özellikle Osmanlı ordusundaki modernleşme hareketleri ve ateşli silahların kullanılmasından önceki konumu önem arz etmektedir. İstanbul'da Ok Meydanı diye bir semtin adının bugüne kadar gelmesi bile arkasında yorumlanabilecek bir zenginliği ifade etmektedir. Osmanlı Devleti kuruluşundan yıkılışına kadar geçen 600 yıllık süre içinde dünya tarihi açısından önemli etkiler yapmış, kalıcı izler bırakmış bir tarihi kültürel gerçekliktir. Osmanlılar da okçuluk sporunun diğer sporlarda olduğu gibi kurumlaşması sadece Osmanlı'nın tarihinin daha erken dönemlerinden getirdiği gelenek birikimine bağlı kalmayıp devletin kendi spor politikasından da kaynaklanmaktadır. Orduda modernizasyonun başlatılmasına ön ayak olan 2. Mahmut döneminde okçuluğun zirveye ulaşması, hatta 2. Mahmut'un bizzat kendisinin yarışmacı olarak rekor prensibine dayalı menzil atışlarında gösterdiği performansı okçuluk sporunun Osmanlı'daki kurumlaşmasını göstermesi bakımından önemlidir. Osmanlılarda okçuluk sporunun kurumlaşma temellerinde önemli rol oynayan unsurlar şunlardır: gelenek, askerlik, din, eğitim, tören ve kurallar, yasal düzenlemeler, yarışma ödüller ve imalattır. Okçuluk sporunun kurumsallaşmasında doğrudan doğruya etkili olan yönler ne kadar önemli birkaç başlıkla toplansa da asıl önemli olan genel olarak Osmanlı'nın spor anlayışındaki gelişmişlik düzeyidir. Bu gelişmiş spor anlayışı tüm spor dalları için olduğu gibi okçuluk sporu için de kültürel bir taban oluşturmaktadır. Örneğin binicilik, cirit gibi atlı sporlar ve güreş ilk akla gelen kurumlaşmış ve geniş tabana yayılmış sporlardır. Bu sporlar daha çok savaşa hazırlık ve fizik gücü geliştirme ve gelenekleri sürdürme amacıyla Orta Asya Türklüğünden Selçuklulara, Osmanlılara ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar bir sosyal miras olarak yaşatılmış ve korunmuştur. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren en önemli savaşlara ait tarihi kayıtlarda ok ve yayın orduda geniş ölçüde kullanıldığını görüyoruz. At üzerinde rahatlıkla kullanılması sebebiyle öncü ve keşif birliklerinde ok ve yay tesirli bir silah olabiliyordu. Uzak mesafe silahı olarak da ok ve yay düşmanla karşı karşıya gelinceye kadar geçen muharebe safhalarında kullanılmaktaydı. Ateşli silahlar orduya büyük ölçüde girdikten sonra da bir süre ok ve yay terk edilmemiş, birlikte kullanılmıştır. Hatta Kanuni devrinde Yeniçeriler tüfeğin ağırlığından, vakit alan kullanılışından ve pisliğinden yakınmakta ok ve yay tercih etmektediler.
Peki Türk sultanlarının okçulukla ilgileri ne zaman, nasıl başlamış acaba?
Nilgün Hanım, Türk sultanları okçuluk sporu için ok meydanları tesis ettirmişler ve taş dikmişlerdir. Atıcılıkta ün yapan padişahlar arasında Sultan II. Bayezid, Genç Osman, 4. Murat, 4. Mehmet, 2. ve 3. Selim, 2. Mahmut ve Sultan Abdülaziz, vezirler arasında ise damat İbrahim Paşa, Kemankeş Ali, Kemankeş Ahmet Paşalar rekortmen atıcıydılar. O devirde padişahların ve vezirlerin ok meydanında ok atıp rekor kırmaları okçuluk sporunu teşvik etmiştir. Sultan II. Mahmut zamanında Türk spor tarihinin en parlak dönemi yaşanmıştır. Sultan II. Mahmut okçuluk sporu ile bizzat ilgilenmiş olup mükemmel ve rekortmen bir okçudur. İstanbul Ok Meydanı Tekkesi Vakfı'na ve okçulara ihsanlarda bulunmuş ve kendisi sağlığındayken ilk menzil taşını 44 yaşında dikiyor ve son menzil taşını 51 yaşında dikmiş ve 14 dünya rekoru kırmış. Bunun 7 tanesi kendi sağlığındayken kırılmış ama 7 tanesi hiçbir zaman kırılamamış. Ve günümüzde eğer 2. Mahmut yaşamış olsaydı, bu menzil okçuluğu da olimpiyatların yarışma programında olmuş olsaydı, 2. Mahmut pek çok olimpiyata seçkin bir sporcu olarak katılabilecek durumda olabilirdi.
Sultan II. Bayezid de iyi bir ok ve yay ustasıydı galiba.
Evet, aynen o şekilde. Sultan II. Bayezid atıcılığın yanı sıra çok güzel ok ve yay yapan bir ustaydı. Topkapı Sarayı Müzesi'nde eliyle yaptığı, süslediği 4 tane yay vardır. Bayezid bu yaylara yine kendi eliyle Sultan Beyazıt-ı Veli imzasını koymuş Hicri 908'de. Ve Topkapı Sarayı Müzesi'nde 2. Selim'in eliyle yaptığı ve fakat bitiremediği bir yay daha vardır. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim Nilgün Hanım. Bu söylediklerimizden başka gelecek hafta Türklerde ok atma yarışmaları ile okçuluğa devam edeceğiz.
Peki hocam, bu hafta için teşekkür ediyoruz o zaman. Sağ olun, var olun. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteydik. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün de bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ali Ser'in yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova
20. Ben buraya, size dayanıklı cam.